Ayrım 48.
Franklar ele geçirdikleri Galya'yı da bir ganimet olarak değerlendirdiler. Clovis'ten sonra Frank kralları ülkenin sınırlarını doğuya doğru genişlettiler. 6. yüzyıl ortalarında Frank krallığı eski Roma toprakları üzerinde kurulmuş en büyük krallıktı. Ne var ki ülkede olaylar ve sarsıntılar eksik olmuyordu. Bunun başlıca nedeni ülke sınırları içindeki halklardan çok ağır vergiler alınmasıydı. Vergilerin ağırlığı sık sık ayaklanmalara yol açıyordu. Franklara baş eğen Galya, Roma halkları güney ve batı bölgelerinde çok yapılı bir toplum düzeni ortaya koymaktaydılar. Bu toplumda 6. ve 7. yüzyıllarda köleci toprak soyluluğu pek çok yerde henüz egemenliğini sürdürmekteydi. Frank krallığında Galya, Roma halkları Franklar karşısında ikinci sınıf insanlar sayılmaktaydılar, ancak onlar arasında yönetimde ve zenginlikte öne çıkanlar az da olsa vardı. Din adamları da daha çok Galya, Roma kökenliydi. Zamanla Galya, Roma soylularıyla Frank soyluları arasındaki ayrım ortadan kalktı. Ancak kilise topraklarında ve soyluların topraklarında çalışan kölelerin ve bağımlı köylülerin durumu çok kötüydü. Angarya'da çok yaygındı. Küçük toprak sahipleri silinmeye doğru gidiyordu. Köylüler kilise yetkisi ve sivil yetki karşısında özgürlüklerini tümüyle yitirmişlerdi. Frankların Galya'da yerleşmesi bu bölgede tekerlekli ve kulaklı sabanın yaygınlaşmasını, toprakların parçalara ayrılarak köylere dağıtılmasını getirdi. Bunu almaşık ekim düzeninin yerleşmesi izledi. Ormanların kaldırılması, yerlerine ekili alanların kurulması, bağ ve bahçe tarımının büyük boyutlarda gelişmesi birlikte oldu. Hayvancılık gelişti. Zenginler yoksulların topraklarını ele geçirerek daha da zenginleştiler. Klan düzeni siliniyordu. Bu arada kilisede özellikle 6. yüzyıldan sonra Hristiyan öğretisini kendi çıkarlarına kullanarak para toplamaya başlamıştı. Ayrıca çeşitli yollardan topraklarını genişletiyordu. Kilise kölelerinin azat edilmesini önerirken azatlıları kendi ağına düşürüyordu. Azatlı aileleri kilisenin sözde koruyuculuğu altındaydılar. Bu ailelerden çocuğu olmayanların kalıtı kiliseye geçiyordu. Hristiyanlığın yayılması. Hristiyan dini Filistin'de doğmuştu. Dinin kurucusu İsa peygamber çarmıha gerilerek öldürülünce çömezleri olan havariler Roma'da dört bir yana yayılarak bu yeni inancı benimsetmeye koyulmuşlardı. Önceleri onları ancak bazı Yahudi toplulukları ciddiye aldılar. Bu topluluklar dinin yayılmasında da her bakımdan katkıda bulundular. Daha sonra yoksul, köle, azatlı, kolon ne kadar insan varsa bu yeni dine kurtarıcı diye sarıldı. 1. yüzyılın sonlarında doğuda Hristiyan kiliseleri yaygınlaştı, batıda bu yaygınlaşma ancak 3. yüzyılın sonlarında oldu. Hristiyanlara uygulanan baskılar bu yeni inancı geriletmedi, güçlendirdi. Kilise güçlendikçe örgütlendi. Artık her kent bir piskoposluk oluşturuyordu. Piskoposluğun başında bir piskopos vardı. Kilise asıl büyük gücünü Frank kralı Şarlman, Carolus Magnus ya da Karl I 742-814 zamanında sağlayacak, kralın kutsal Roma Germen İmparatorluğunu kurmasıyla din yetkileri de büyük bir güç kazanacaktır. Önceleri tüm piskoposlara verilen papa unvanı, Yunanca'da pappas baba demektir, sonraları yalnız Roma piskoposu için kullanılacak, böylece bu piskoposluk en yüksek din kurumu olacaktır. Kilise böylece giderek güçleniyor, gücüyle hem halkın üzerinde büyük bir baskı kuruyor hem de devlet gücünü zorluyordu. Ortada gittikçe zenginleşen bir kilise vardı. Kiliseyi armağanlarıyla zenginleştiren yalnızca sıradan insanlar değildi. Siyasal destek kazanma yolunda krallar da kiliseye bol bol bağışta bulunuyorlardı. Kilise zenginleşirken özellikle savaşların getirdiği zorunluluklarla ve yoksunluklarla küçük toprak sahipleri ortadan siliniyor, topraksız köylü durumuna geliyordu. Bu insanlar böylece en kötü koşullarda toprağa bağlanıyorlardı. Feodal düzenin kuruluşu bu bağlanışla ve buna karşılık büyük toprak sahiplerinin yeni yöneticiler olarak ortaya çıkmaya başlamasıyla belirgindir. Artık küçük toprak sahiplerinin toprakları da özgürlükleri de yoktu ya da artık küçük toprak sahipleri yoktu. Bu durum her şeyden önce kralların gözünü korkutmuştur ve krallar bu gidişin önüne geçmeye çalışmışlardır. Küçüklerin büyüklere bağımlılanmasını yasaklayan krallar tüm çabalarına karşın bu bağımlılanmayı önleyemediler. Bu gelişme giderek devletin varlığını zorlayan bir yapı kazandı. Soylular, özgür köylüler, köleler ve yarı özgürlerden oluşan eski sınıfsal yapı hızla dağılmaktaydı. Tabanda özgür, yarı özgür, özgür olmayan ayrımı kalkıyordu. Bundan sonra her şey büyük toprak sahibinin istemine bağlı olarak gelişecekti. Krallık yetkisinin dağılması. Krallık yetkisinin ufalanarak dağılması tembel krallar dönemini başlattı. Dagobert I'nin ölümünden 639 sonra Merovenglerin gücü iyiden iyiye dağıldı. Dagobert I dönemi Merovenglerin son parlak dönemi olmuştu. Soylularla kilise adamlarını güçlü bir destek oluşturacak biçimde kendine bağlamayı başaran Dagobert, Clovis kadar güçlü bir kral oldu, onun kadar çok sevildi. Ondan sonra hanedanın kralları hiçbir varlık gösteremediler. Bu yüzden bu krallar sonradan tembel krallar diye adlandırılmıştır. Bu krallar kentten uzakta, kırların dingin havasında bir köylü yaşamı sürdürüyorlardı. Tembel krallardan bazıları pek erken ölmüş, bazıları yoksulluk içinde ölümünü beklemiştir. Désiré Blanche, Histoire du Moyen Âge, Orta Çağ Tarihi adlı kitabında tembel krallarla ilgili olarak şunları yazar. Dagobert'ten sonra Merovenj krallarının tarihi derin bir karanlığa gömüldü. Bu kralların adları hemen tümüyle unutuldu. Bu prensler köy evlerinde sürgün yaşamı sürdürüyorlardı. Çevrelerinde ancak birkaç hizmetçi vardı. Onlar bazen Franklar Meclisi'nin toplantısına katılırlardı. Bu toplantıya bir sığırtmacın sürdüğü herhangi bir öküz arabasıyla gelirlerdi. Darmadağınık saçlarla tahta otururlar, krallığın görünüşünü kurtarırlardı ama herhangi bir yetkileri yoktu. Tembel krallar dönemi, krallık yetkisinin büyük toprak sahiplerine baş eğdiği dönemdir. Ülkenin doğusunda, sınır kesiminde bulunan kontluklar bu dönemde krallıktan kopmaya başladılar. 7. ve 8. yüzyıllarda para basımı merkezin elinden çıkmıştı. Artık büyük toprak sahipleri para basıyordu. Bu dönemde kralın ağırlığı yitip giderken saray kahyaları büyük güç kazandılar. Saray kahyası Majör Domus giderek sarayın kraldan daha yetkili kişisi oldu. Kahyalar vergileri düzenlemek, orduya komuta etmek, kontluklar ve başka yüksek görevler dağıtmak gibi işleri yüklendiler. Bunlar daha sonra eyalet yöneticisi olarak da görev almaya başladılar. Ağırlıklarını kullanarak çocuk kralları başa geçiriyorlar, onu sefahate iterek etkisiz bırakıyorlar, bildikleri gibi iş görüyorlardı. Büyük toprak sahipleri ya da senyörler güçlü ordular beslemeye başlamışlardı. Senyörün silah arkadaşları olan vasaller, önce vasus, daha sonra vasalus, güçlü ordunun güçlü yöneticileriydiler. Çiftçilerden derlenmiş ve kötü donatılmış krallık piyadeleri bu atlı askerler karşısında tutunamaz oldular. Frankların parçalı yapı içinde de olsa güçlü orduları vardı artık. İspanya'yı ele geçiren Araplar Frank krallığına girince karşılarında bu güçlü orduyu buldular ve bozguna uğradılar. Bu ordu Almanlara da baş eğdirdi. 8. yüzyılın ortalarından sonra Merovenjler hanedanının yerini Karolenjler hanedanı 752-888 aldı. Bundan sonra krallıkla papalık ilişkileri yoğunlaştı. Franklar tüm Galya'yı ele geçirdiler. Fetihler Karl I zamanında 768-814 sürdü. Karl I Germenlere tümüyle baş eğdirdi. Saksonlarla, Slavlarla, Avarlarla, başka toplumlarla yaptığı savaşları kazanarak İspanya'ya yöneldi. Bu sefer de artçı güçlerin komutanı Roland, Baskonların saldırısına uğradı ve öldü. Fransız destanlarının en eskisi olan 4000 dizelik Chanson de Roland konusunu bu olaydan almıştır. Karl I'nin başarıları. Karl I, Frank topraklarını Araplardan geri aldı, İtalya'daki toprakları bir düzene koydu, 800'de imparator ilan edildi. Bu arada hukuk ve yönetim açısından düzenlemelere girişti. Uzun süren savaşlar köylüleri perişan etmişti. Bu durum feodalleşmeyi hızlandırdı. Senyörlük-vasallık ilişkisi daha güçlendi. Yargı gücü de toprak sahibinin eline geçti. Bu durum toprak sahibinin devlet gücü kazanması anlamına geliyordu. 10. yüzyılda imparatorluk küçük bağımsız devletlere bölünmüştü. Feodalliğin tam anlamında kurulması demekti bu. Dönemin en önemli gelişimi Karl I zamanında yaşanan kültür etkinlikleridir. Bu etkinlikler Karolenjler Rönesansı diye adlandırılan bir düşünce atılımını getirmiştir. Karolenjler Rönesansı, Orta Çağ'ın düşünce kısırlığından kurtulma çabasında ilk adımı oluşturur. Karl I, eski çağ yapıtlarının araştırılmasını buyurdu, devlet hizmetlerinin geliştirilmesi açısından bir saray okulu kurdurdu, Karl I Latince'yi resmi dil ilan etti, bu durum eski kaynaklara dönüş isteminin somut bir göstergesiydi. O dönemde henüz ulusal diller gelişmemişti. Halkın dili kültür yaşamını hatta resmi yazışmaların ağırlığını kaldırabilecek yapıda değildi. Halkın dili gündelik gereksinimleri karşılamaya yetiyordu. Feodalliğin gelişmesi. Feodallik 9. 11. yüzyıllar arasında doruğuna ulaştı. Buna göre üretim biçimleri ve toplumsal yapı karmaşıklaştı. Oldukça geniş bir iş bölümüne dayanan bu yeni düzen, üretimde eskiye göre daha büyük olanaklar söz veriyordu. Feodal düzenin itici gücü köylülerdi. Bir başka deyişle feodallik gücünü köylülerin sömürülmesinden alıyordu. Yine de Orta Çağ barbarlık düzeninin son bulduğu, uygarlaşma koşullarının iktisadi ve toplumsal düzeyde daha da belirginleştiği bir dönem oldu. Kocaman topraklara yayılmış hantal devletlerin yerini küçük ve canlı devletler almıştı. Roma'nın çöküşünü kolaylaştırmış olan iktisadi gerilik yerini büyük iktisadi atılımlara bırakmıştı. Demirin yaygın biçimde kullanılması tarımın gelişmesine katkıda bulunuyordu. Tarım etkinliği tarlalardan bağ ve bahçelere taşmaktaydı. Keten ekimi tarımla sanayi arasında güçlü bir bağ oluşturuyordu. Gübre kullanımı artıyordu. Buna karşılık tabandaki insanın kötü yaşam koşulları toplumsal yıkımlara yol açacak özellikler gösteriyor, çocuk ölümleri her geçen gün artıyordu. Serfliğin ya da koşullu köleliğin gelişmesine koşut olarak tabandaki insanın sıkıntıları büyük boyutlara ulaşıyordu. Üretim daha çok aile çapındaydı. Evlerde küçük dokuma tezgahları işliyordu. Zanaat ilkel ölçülerdeydi. Tarımın bir uzantısı gibiydi. Ayrı bir etkinlik alanı oluşturmak üzere gelişmeye çalışıyordu. Ticaret ilişkileri yavaş yavaş gelişmekteydi. Henüz üretimle koşullanmış değildi. Daha çok ganimetin ve lüks eşyanın el değiştirmesiyle belirgindi. Ticaretin gelişmesi güç olacaktı. Yollar haraptı. Ulaşım buna göre çok ilkeldi. Yol adına Romalılardan ne kalmışsa onlar kullanılıyordu. Su ulaşımı daha yaygındı. Karada bir yerden bir yere gitmek yıkımdı. Ticaret 10. yüzyıldan sonra gelişmeye yüz tuttu. 11. yüzyıldan sonra dönüşümler. 11. yüzyıldan sonra üretim ilişkileri karmaşıklaşmaya başladı. Bu karmaşıklaşmanın başlıca ayırıcı özelliği zanaat ve ticaret merkezleri olarak büyük kentlerin oluşmasıdır. İktisadi ve kültürel özellikleriyle eski kentler çoktan tarihe karışmıştı. O kentlerdeki seçkin mimarlık yapıtları da birer yıkıntı olup kaldı. Kentlerin daha karmaşık bir yapı kazanmasıyla demircilik, çömlekçilik, marangozluk gibi zanaatlar hızla gelişti. Artık kentten kente satıcılar dolaşıyordu, ticaret kentler arası bir etkinlik durumuna gelmişti. Doğudan gelme değerli madeni eşya ve baharat oradan oraya taşınıyordu. Dokumacılık ve maden işlemeciliği de gelişiyordu. Aile düzeyinde zanaatçılık gerilemeye yüz tuttu. Yeni karmaşık kentlerin oluşmasında en büyük katkı elbet tarımsal üretimdeki gelişmelerin katkısıdır. Kırsal alanlar o zamanki kent yaşamı için son derece belirleyiciydi. Kırsal alanlardan kentlere tarım ürünleri, kentlerden kırsal alanlara zanaat ürünleri akıyordu. Yeni kentlerin yeni zanaatçıları senyörlerden kaçmış olan köylülerdi. Tüm etkinlikleri küçük çaplı zanaat üretimine dayanan bu yeni kentler eski kentlere göre çok büyük olsa da bugünün ölçülerine göre çok küçük kentlerdir. Aralarında Hamburg gibi, Venedik gibi, Amalfi gibi iriceleri uluslararası ticarete açık olanlarıydı, yani küçük ölçülü zanaat ürünleri alışverişini aşmış olanlarıydı. Bu gibi kentlerde ticaret üretimin değerlendirilmesine değil, transit geçişe dayanıyordu. Yine de köylerle kentlerin ayrımlaşması çok uzun zaman almış. Kentte beliren geniş çerçeveli zanaat köydeki zanaatı silememiştir. Bir ya da birkaç senyörün toprağında bitiveren kentler elbette senyörün malı sayılıyordu. Bu kentlerin yönetimi ve hukuk düzeni senyöre bağlıydı. Para ve vergi işleri de onun yönetimi ve denetimi altındaydı. Ancak bu kentler senyörler için daha çok gelecekle ilgili birer tehlike ortamıydı. Senyörün buyruğunda olmak, onun hizmetlerinde kullanılmak kentliye ağır geliyordu. Buna karşılık kentler zenginleştikçe senyörlerin istekleri artıyordu. Senyörlük ticaret içinde, zanaat içinde ciddi bir engeldi. Köylerde doğal iktisat az çok varlığını sürdürürken, kent üretimi hemen tümüyle pazara yönelikti. Kentte zanaatçılar kendi üretim araçlarına sahiptiler. Eskiden köyde senyöre bağlı olan zanaatçı artık kentte kendini senyöre bağlı duymuyor ya da duymak istemiyordu. Kent böylece yavaş yavaş senyörün korkulu düşü oldu. Senyörlerin askerleriyle silahlı kentliler ikide bir çatışmaya giriyordu. Bu çatışmaların savaşa dönüştüğü oluyordu. Yeni kentler ve komün düzeni. Ticaretin gelişmesi, yeni kentlerin oluşması, feodallerin eski güçlerini yitirmeye başlaması gibi birbirini etkileyen olgular sonunda komün diye adlandırılan bağımsız kentler ortaya çıktı. Senyöre karşı direnen bazı kentler bir ortaklaşma düzeni oluşturdular, böylece senyörün her türlü baskısından kurtulma yoluna girdiler. Bazı senyörlerin serflerine bazı haklar tanımış olması da bu bağımsızlaşma ya da özgürleşme istemini azaltmadı. Krallar topraklarındaki pek çok serfi azat ettiler. Bu azatlılar yeni kentlerin ya da komün kentlerin yeni insanları oldular. Komün kentte yasama ve yürütme demokratik temellere dayanıyordu ve en bağımsız kentler krallık topraklarında bulunan kentlerdi. Zamanla senyörler de kralların yolunu izlediler ya da izlemek zorunda kaldılar. 14. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen her kentin az çok özerkliği vardı. Senyörden kaçan bir serf bir gün sonra özgürlüğüne kavuşuyor. Bir süre dolduğu anda senyör serf üzerindeki haklarını yitiriyordu. Kentlerin havası özgürlük doludur ya da kentlerin havası insanı özgür kılar diye Alman atasözü bu dönüşümü ortaya koymaktadır. Giderek serflik hemen tümüyle tarihe karıştı. Ancak 18. yüzyıla kadar şurada burada şu ya da bu biçimde varlığını sürdürdü. Bu dönemin kentleri Roma kökenli çok eski kentler dışında bir senyör malikanesinin ya da bir manastırın çevresinde oluşmuş küçük yerleşim alanlarıdır. Her biri ya bir kralın ya bir piskoposun ya bir senyörün eline düşmüştür. Kentin bu zorba sahibi istediği gibi vergi koyar, istediğini istediği gibi yargılar, kimseye hesap vermek zorunda değildir. Kentler kanalizasyon düzeni olmayan, çöplerin ortalığa atıldığı, yağmurların göller oluşturduğu, özellikle geceleri engebeleriyle ve karanlığıyla insanlara tuzaklar kuran ilkel yerleşim alanlarıdır. Bu nedenle buralarda salgın hastalıklar ikide bir ortalığı kasıp kavurur. En kabadayısının yani Paris'in nüfusu 100 bini geçmez. 10 bin nüfuslu kentler çoğunluktadır. Ancak 12. yüzyıldan sonra kentliler sanayinin ve ticaretin gelişmesiyle zenginleşince kentlerin görünümü de değişmeye başlamıştır. Komünlerin kurulması bu yönde çok büyük katkılar sağlamış. Tüm kentlerde eskinin baskı altında inim inim inleyen insanları yeni bir yaşam düzeni kurmaya yönelmişler, üretime ve ticarete tam anlamında ağırlıklarını koymuşlardır. Buna koşut olarak krallar senyörlerin ticari akışa engel olan tutumlarını gidererek bu dönüşümü hızlandırmışlardır. Korporasyonlar. Bu toplumsal ve iktisadi dönüşümlerin ortaya çıktığı dönemler zanaatın sanayiye dönüşmeye yüz tuttuğu dönemlerdir. Orta Çağ'ın ilk zamanlarında zanaat yalnızca gündelik yaşam için gerekli nesneleri üretmeye yönelikti. Silahlar, koşumlar, giyim eşyası bu çerçevede üretimin temelini oluşturuyordu. Batılılar Haçlı seferleri sırasında doğullardan ham madde işlemeyi öğrendiler. Böylece kentlerde dokuma makineleri yaygınlaşmaya başladı. İpek dokumacılığı, halıcılık, camcılık gelişti. Zenginlik artık kentlerde lüks yaşam gereksinimi doğurunca kürk üretimi gibi lükse yönelik etkinliklerde kendini gösterdi. Bu gelişim meslek topluluklarını doğurdu. Meslek sahipleri haklarını korumak ve savunmak için derneklerde bir araya geldiler. Böylece kendine kapalı korporasyonlar oluştu. Bu kapalı örgütlere giriş ancak belli bir çıraklık döneminden sonra gerçekleşebiliyordu ve üyelikte çeşitli dereceler vardı. Her örgütün ortak kasası yardım sandığı görevi görüyordu. O dönemde Paris'te çıkarları birbirine karşıt 150 kadar korporasyon vardı. Bazen çıkar çatışması kralın işe karışmasını gerektirecek kadar kıyasıya oluyordu. Bu arada mallarını bir yerden bir yere götürürken sayısız tehlikeyle karşılaşan tüccarlar da örgütlendiler. Mal üretiminin ve ticaretin gelişmesi fuarların açılması sonucunu doğurdu. Eskiden bir kentte üretilenler o kentte tüketilirken 12. yüzyıldan sonra ticaret kentler arası ve hatta uluslararası boyutlara ulaştı ve böylece Orta Çağ'ın ünlü fuarları kuruldu. Bu gelişim bir kültür gelişimini de birlikte getirdi. 12. yüzyıldan sonra her önemli kilisenin ve her büyük manastırın bir de okulu vardı. Bunun yanında küçük kentlerde halk okulları açıldı. Haçlı seferleri. 11. yüzyılda Avrupa, Haçlı seferleri diye bilinen ve dinsel kökenli görünmekle birlikte daha çok iktisadi nedenlere dayanan bir dışa taşma olayını yaşadı. Bunun temelinde feodallerin gelişen ticaretle birlikte lüks yaşamın tadını almaları, var olan koşullarda böylesi bir yaşam kurma olanaklarını bulamamaları yatıyordu. Bir başka neden, daha da belirleyici bir neden, miras yüzünden toprakların bölüne bölüne küçülmesiyle bazı soyluların sefalete düşmüş olmasıydı. Bazı soylular bu yüzden kentler arasında soygun yapmakla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. 11. yüzyıl aynı zamanda kilisenin manastırlarıyla ve piskoposluklarıyla büyük bir güç kazandığı dönemdir. O dönemde Hristiyan dini tam anlamında siyasal bir ağırlık kazanmıştır. Papalık Bizans'ın sarsılmasıyla gözlerini doğuya dikmiştir. Dinde tek yetki olma düşüncesi papaların tek tutkusudur artık. Bu bütünleşmeyi görüşmelerle sağlamayı başaramayan papalık Bizans'ı askeri baskı altına almayı tasarlamıştır. O dönemde Avrupalılar değerli mallara her gün biraz daha alışırken Bizans'la ticaret yapmaya can atıyorlardı. Doğunun ipeği, baharatı, mücevherleri, cam eşyası bu yolla elde edilecekti. Venedik gibi kentler Bizans'la yoğun bir ticaret ilişkisine girmişlerdi. İtalyan tüccarları Beyrut ve İskenderiye gibi kentlerde de etkindiler. Avrupa'ya Bizans'tan ve öbür doğu ülkelerinden bol bol lüks eşya giriyordu. Avrupalılar bu yüzden büyülü bir doğu düşledikçe kutsal topraklar yani Filistin, Kudüs çekicilik kazanıyordu. İsa oralarda yaşamış, oralarda çarmıha gerilmişti. Şimdi Selçuklular bu topraklara giden yolları tutmuşlardı. Kutsal yerleri kurtarmak, bu yolda parasız ve topraksız soyluları işe koşmak amacıyla Avrupalılar Haçlı seferlerini başlattılar. Sefer fikrinin gelişmesinde 1073'ten sonra papa olan ve bu görevini ölümüne kadar 1085 sürdüren Gregorius VII'nin büyük payı oldu. Hırslı bir din adamı olan Gregorius VII, papalara imparatorları tahttan indirme hakkının verilmesini sağlamak için çalıştı.